Ayrım 3, sayfa 23. Binanın içinde tuhaf bir koku vardı. Hoş olduğu söylenemezdi belki ama kötü de sayılmazdı. Kendine has, buruk bir koku. Gale'e göre kendine has, buruk kokusu olan binaların kendilerine has, buruk hikayeleri olmalıydı. Severdi böyle hikayeleri. Kış başında taşınmışlardı bu eve. Kış başında ilk başta planladıklarından çok daha fazla eşyayla taşınmışlardı bu eve. Çift kişilik yatak, iki meşe masa, bir bambu sandık ve diğerleri. Birkaç bin CD, parantez içinde Ömer'in. Dört farklı kahve makinesi, parantez içinde Ömer'in ama daha ziyade midesinin hala çalıştığı eski güzel günlerden yadigar. Envai çeşit tütsü, parantez içinde Gale'in. Demet demet, tomar tomar bitki baharat ot çayları, parantez içinde Gale'in. Düzinelerce tanrıça resmi, birisi sakallı, parantez içinde belli ki Gale'in. Bir gümüş kaşık koleksiyonu, parantez içinde besbelli Gale'in. Sonra kitaplar, parantez içinde Ömer'in ve kitaplar, parantez içinde Gale'in ve kitaplar. Ve 1920'lerin sonlarında İstanbul'daki vapurlarda kullanılan, yolcuların tükürmesini yasaklayan bir ilan. Ömer bu ilanı hafiften çarpıtıp şiirselleştirmiş ve aydınlatıcı hikmeti ömürlük bir düstur mertebesine getirmişti. Ey yolcu, seni taşıyan vapura asla tükürme. İlk başlarda Ömer'le Gale muhteşem bir uyumla yanlarına hiçbir şey, hakikaten hiçbir şey almamak konusunda fikir birliği etmişlerdi. Anlaşmaya göre yeni evlerine taşıyacakları tek şey kendi fani bedenleriyle iki İran kedisi olacaktı. Parantez içinde, her ne kadar son ana kadar Ömer içten içe onların da geride bırakılacağını umsadı. Stoacı bir tavırla bomboş bir eve taşınmaya karar vermişlerdi. Tüy gibi hafif yeni bir başlangıç yapmaya. İddialı bir plandı bu, basit ama bir o kadar yüce. Ömer cafcaflı bir söylev verip Türklerin çoktan unutulmuş, Orta Asya steplerine açılmış atalarının, günümüzün modern Türkiye'si olacak topraklara gelmeden çok önce, nasıl da mutlu, şamanist bir göçebe hayatı yaşadıklarını anlatmıştı ballandıra ballandıra. Tarihin bir dönemecinde bu gezgin ruhu kaybedip yerleşik hayatı seçmelerinden, hemen akabinde medeniyet denilen çılgın yarışta nal toplamalarından ne büyük esef duyduğunu belirterek lafı bağlamıştı. Oysa göçebeler ne kadar asil ve nasıl da devingendiler. Ne kapitalist tüketim toplumunun doymak bilmez arzusuyla semiren, daha iyi bir gelecek doktriniyle yıkanmıştı beyinleri, ne de duygusallıktan fersah fersah ırak bir geçmişin duygusal yadikarlarını istiflemeye öğütleyen eski güzel günler fetişizmine tutsak düşmüşlerdi. Bir göçebenin atının terkisinde çoktan miadını doldurmuş, insana faniliğini hatırlatan tüm o nesnelere, aile albümlerine, çocukluk fotoğraflarına, aşk mektuplarına ya da ergen günlüklerine yer yoktu. Kimin ihtiyacı vardı ki o aptalca prangaları oradan oraya taşımaya? Sadece özgürlük, bütün saflığı ve sadeliğiyle özgürlüktü bir göçebenin atının terkisinde yolculuk edebilecek yegane yük. Bu söylevden epi topu birkaç gün sonra Ömer tezinin ikinci bölümünü şekillendirmesi icap eden paragraflar labirenti içinde bir aralar bir kitaptan yaptığı bir alıntıyı, parantez içinde, yaptığı sırada şimdikinden çok daha fazla anlam ifade eden bir alıntıyı, koymak için yer bulmaya debelenirken kapı paldır küldür açıldı ve içeriye önce tekerlekler üzerinde biçimsiz bir kutu, ardından geyil, hemen peşi sıra dişi kedi, ardından da erkek kedi daldı. Bu ne böyle? Sabun filan, fazla bir şey değil. Makul diye düşündü Ömer. Ne de olsa göçebeler de yanlarında bir kalıp sabun taşırlardı herhalde. Ama madem ki sabun taşıyabiliyorlardı, taşınabilir olduğu müddetçe yanlarına mesela birkaç CD almakta da bir sakınca olmasa gerekti. Salı günü sona ermeden başka başka kıymetli eşyalar dahil oldu taşınabilir yük listesine. Geride bırakılamayacak kadar sevgili mühim eşyalar, istisnalar kutusuna sızıverdi. Derken kutuda yer kalmayınca yeni bir kutu daha açıldı. O da doldu kısa zamanda. Müstesna eşyalar listesi genişledikçe yepyeni, tüy gibi hafif hayatlarına taşıyacakları kutu sayısı da katlandı. Cuma günü bir taşıma şirketi araştırmaya başlamışlardı bile. Karşılarına çıkan en küçük, en ucuz ilk şirketi ayarladılar. Tesadüf bu ya, buldukları şirketin adı Dört Nala Nakliyat'tı. Binanın kokusunu içine çeke çeke girişteki posta kutularına doğru ilerledi. Orada etiketlerin üzerinde yazılı onlarca soyadı arasında kendininkine baktı. Sonunda bulmuştu, noktasız olarak. Şimdi bu anda dördüncü katta kim bilir ne işle meşgul olan Gale, onun burada bir içki alemi sonrası değerli zamanını posta kutuları karşısında dikilip, soyadının etiketlere sığmayacak kadar uzun olmasına ve kaybolan noktalarına hayıflanmakla geçirdiğini bilse, acımasızca dalga geçer ve tüm bu sahneyi erkeklerin iğniş edilme korkusunun tezahürü olarak yorumlardı muhtemelen. İsim kaybetmek söz konusu olduğunda erkeklerin, isimlerin ne denli uçucu olduğunu daha küçükken öğrenen, öğrenmek durumunda kalan kadınlara nazaran çok daha korkak çıktığını söylerdi. O her zamanki hafif, daimi ukalalığıyla. Peki ama bu yüzden mi istememişti Gale soyadının bu posta kutusunun üzerine yazılmasını? Ömer Özsipahioğlu şu anda bu mesele üzerine kafa yoracak durumda değildi. Posta kutusunu açıp içinden bir tomar mektup çıkardı. Her zamanki ıvır zıvır, her yerden yağan indirim kuponları, duyurular, el ilanları, kredi kartı teklifleri. Tomar'ın içinde yakınlardaki bir kitapçıdan gelen bir katalog vardı. Bir de ilaç için tek ortak noktaları olamayacak kadar ayrı tellerden çalan ama Postbank çatısı altında toplanan bir avuç kafası karışık, muhalif, muhtelif DJ'in çıkarttığı ultra nihilist, acı çekmiyorsan yaşıyor sayılmazsın dergisinin ikinci sayısı gelmişti. Ömer derginin bir sene dayanabileceğine zerre kadar ihtimal vermediği halde yıllık abone olmuştu. Ama işte hayatta kalma şansı böylesine varla yok arası olduğu için belki de dergi her ay çıktığında ilaveten bir sevinç bahşediyordu okurlarına. Her şeye rağmen bir kez daha başardıklarını, tutunabildiklerini görmenin sevincini. Derginin altında daha bir sürü ilan ve Zarbantit diye birine gönderilmiş bir mektup vardı. Normalde Ömer yanlışlıkla kendi posta kutularına atılmış bütün zarfları dünyanın en bezgin Korelisi ve aynı zamanda kapıcıları olan kısa boylu tıknaz bir adama verirdi. Ama bu zarfın üzerinde Gale'in soyadı yazıyordu. Peki Gale'in başka bir ismi mi vardı? Gün içinde sıklıkla zihnini işgal eden o kahredici soru yeniden dikildi karşısına. Ne kadar iyi tanıyordu acaba karısını? Aralarında gömülü sırların ortaya çıkması sadece bir zaman meselesi miydi? Yoksa birlikte çok uzun yıllar, hatta bir ömür bile geçirseler temelde, hakikatte, epistemolojik olarak imkansız mıydı? İkinci kat. Oflayıp puflayarak çıkmaya koyuldu merdivenleri. Bir yandan da Gale'in geçmişine acaba ne kadar bağlı olduğunu kafasında evirip çevirerek. Ömer hiç mi hiç bağlı değildi. Sadece ara ara bekarlık günlerini özlerken yakalıyordu kendisini. Bilhassa da sabık ev arkadaşları, Abet ve Piyu ile birlikte olduğu zamanları. Mesele Gale'in tepkisinden ürkmesi falan değildi. Ne de olsa Gale, Piyu ile Abed'in onun için ne denli önemli olduğunu biliyor ve bunu kabulleniyordu. İstediği zaman gece yatısına ya da birkaç gün kalmaya eski evine gidebilirdi Ömer. Bu değildi derdi. Şimdi eskisinden daha mutlu ve evli bir adam olmasına rağmen eski bekar günlerini özlemesinin altında daha müphem ve çetrefil bir mesele seziyordu. Belki de suçluluk duygusu. İnsanın daima özlemini duyduğu o muhteşem, düzenli cinsel hayata kavuştuğu halde eski tempoda mastürbasyon yapmaya devam etmekten duyduğu suçluluğa benzer. Doğrusunu söylemek gerekirse, daima özlemini duyduğu o muhteşem, düzenli cinsel hayata kavuştuğu halde eski tempoda mastürbasyon yapmaya devam ediyordu ama bundan suçluluk duyduğu olmamıştı şimdiye değin. Ne var ki Pearl Sokağı 8 numarada yaşadığı bekar doktora öğrencisi hayatına olan özlemi nüksettiğinde yoğun bir suçluluk duyuyordu içten içe. Ama iş bu kadarla kalmıyordu. Zira insanın karısına zaman zaman bekarlık hayatının özlemini çektiğini itiraf etmesindeki esas tehlike onun neden bahsettiğini anlamaması değil, tam tersine gayet iyi anlaması ihtimaliydi. Acaba Gale de yegane ev arkadaşı Deborah Ellen Thompson'la yaşadığı bekar hayatını özlüyor olabilir miydi? Çünkü eğer özlüyorsa bu, ötekinden çok daha başka anlamlara gelebilirdi. İlk başta Ömer bu konuyu kafaya takmadığını düşünüyordu ve esasında kafaya taktığını anladığında da artık düşünmemeye karar vermişti. Bu konuların yakıcı, dikenli meseleler olması bir yana, Gale'e sırılsıklama aşıktı ne de olsa. Hem vaktiyle Gale kulağına şöyle fısıldamamış mıydı? Sevgililerimizi elimizden kaçırmaktan ölesiye korktuğumuz için onlardan gelecek değişime inatla direniriz. Oysa belki de aşkla beraber gelen değişim tek kurtarıcımız olacak hayatta. Doğrusu Ömer, aşkla beraber gelen değişime hazırdı. Alışkanlıklarını, ilkelerini, standartlarını, hatta inançlarını yeniden şekillendirmeye gönüllüydü. Tabii böyle şeyleri kalmışsa. Ama şüpheden kurtulmak en meşakkatlisi çıkmıştı. Bunca zaman sonra iki kadının bir evden çok daha fazlasını paylaştıkları iddiasının doğru olup olmadığını merak etmekten kendini alamıyordu hala. Rivayetlerin ima ettiği üzere bir nevi Boston evliliği miydi onlarınki? Deborah Ellen Thompson'la Gale eskiden sevgili miydi? Eğer öyleyse nasıl bitmişti ilişkileri? Sahi bitmiş miydi? Bir yarısı cevapları bulmak için yanıp tutuşurken, bir yarısı da fersah fersah kaçmak istiyordu olası tüm cevaplardan. Bulaşmamak daha iyiydi. Uzak durmak tüm bunlardan. Son günlerde ortaklaşa bir gam içine girmiş olsalar da güneşli bir evlilikleri vardı. Kurcalamamak daha iyiydi. Seni taşıyan vapura tükürme ey yolcu. Geçmişte kaldıkları müddetçe karısının geçmiş ilişkilerini aldırdığı yoktu aslında. Gale'in biseksüelliğini tam da böyle görmek istiyordu. Uzun zaman önce sönmüş titrek bir mum alevi, ardında iz bırakmayan kızamık ya da su çiçeği türünden bir çocukluk hastalığı. Benzetme bir tarafa, en azından Gale'in, dört nala nakliyatın Palas Vandras evlilik hayatlarına taşıdığı kutular arasına koymadığı eşyalardan biri olarak görmek isterdi onun geçmişteki ilişkilerini. Dördüncü kat, 18 numara. Ömer anahtar destesi içinden bir tanesini seçti. Bundan sonra ne yapacağını bilemiyormuş gibi bir iki saniye ifadesiz bir yüzle öylece durdu. Sonra daha iyi bir seçenek bulamamış olmalı ki kapıyı açtı. Gale diye bağırdı sendeleyerek içeri girerken. Aşık olmak sevgilinin isimlerini kendine mal etmektir. Aşkın bitmesi ise isimlerin iadesi. İsimler insanların varoluş kalelerine uzanan köprülerdir. Onlar vasıtasıyla başkaları, hem dostlar hem de düşmanlar parmak ucunda içeri girmenin bir yolunu bulurlar. Birinin adını öğrenmek, varoluşunun yarısını ele geçirmektir. Gerisi parçalar ve ayrıntılardan ibarettir. Çocuklar bunu ruhlarının derinliklerinde bilirler. Bir yabancı isimlerini sorduğunda içgüdüsel olarak söylemeyi reddetmeleri bundandır. Çocuklar isimlerin gücünü idrak eder ama büyüdüklerinde unutuverirler. Dinler tarihi, saygı gösterilecek isimler yoklaması olduğu kadar isimlerin saygınlığının da kanıtıdır. Yahudilerin tam da ölüme ramak kala bir hastaya isim vermek adetleri bu yüzden. Ölüm döşeğinde yatanların isimlerini değiştirirlerdi, ikinci bir hayat şansı verebilmek için onlara. Müslümanların tam da doğum sonrasında isimlendirme gelenekleri bu yüzden. Yeni doğan bebeğin henüz açılmamış kulaklarına adını fısıldarlardı. Ruhuna iyice işlesin diye ismini üç kere tekrar ederek. Günümüzde bile Konstantinople yerine İstanbul demeyi reddeden Ortodoks Hristiyanların ısrarı bu yüzden. Ne de olsa yaşanılan şehrin fethedilmesi insanın sevgilisini başkasına kaptırmasına benzer. İki durumda da ne kadar zaman geçerse geçsin kaybın üzerinden, insan sevgiliyi kendisinin ona verdiği isimle hatırlar. Kendisi gittikten sonra edindiği isimle değil. Bakıyorum tekrar içmeye başlamışsın, öyle mi? Gece yarısı elinde bir fincan bitki çayı, yanında kedileri, dişi kedi ona, erkek kedi de dişisine yapışmış. Belki başlamışımdır dedi Ömer, uzo kibiriyle yüzünde güller açarak. Belki başlamamışımdır. Kendime bir içki ikram edeyim dedim ama yeniden içkiye başlayıp başlamadığım konusunda en ufak fikrim yok. Gail dudaklarında yanıp sönen tekinsiz bir tebessümle mutfağa yöneldi. Peşinde upuzun tüylü duman rengi dişi İran kedisi, onun peşinde de tekir, daha da uzun tüylü aynı cins erkek kediyle. Burada bir zarf var. Ömer onun kuzguni saçlarından sarkan gümüş kaşığa bakarak duraladı. Akılcı anlarında Gail'in ne demeye saçlarına gümüş bir kaşık taktığını merak ederdi. Ama bu öyle bir an olmadığından malum soruyu erteleyip başka bir soru sordu yerine. Zarpandit adında birini tanıyor musun acaba? Evet cevabı geldi mutfaktan. Benim. Doğru. İsimler maşuğun varoluş kalesine bizi buyur eden asma köprülerdir. Ama oraya girmenin ya da oradan firar etmenin tek yolu değil. İlk bakışta göze çarpmayacak kadar derinlere gömülü başka patikalarda olabilir bir yerlerdi. Başka isimler, takma adlar, lakaplar, kesinlikle başka bir zamana, başka bir bilince ait, gayri resmi, kayıtsız, tanımlanmamış isimler. Kimi sonsuza kadar unutulmuş, kimi kalıcı, her biri aşk labirentinde sevgilinin elimizden kaçıp gidebileceği gizli birer tünel. Hem daha aşığı yokluğunu bile fark edemeden. İsimler böyledir işte. Bir insana dair ilk ve en kolay öğrenilen ama aslında en zor sahip olunabilen. Elinde bir bardak sütle mutfaktan çıktı. Geçerken zarfı aldı ve açmak için vakit kaybetmeden dosdoğru banyoya yöneldi. Her zamanki konvoyunu peşi sıra sürükleyerek. Bu kedilerin yaptığı akla mantığa sığacak gibi değildi. Hem köpeklerin aksine kediler özgürlüklerine düşkündür efsanesine de hiç mi hiç uymuyordu. O acayip şey senin adın mı yani? Gail kilodunu indirip tuvalete oturmadan önce içini çekerek başını salladı. Ömer'in gözleri karısını işerken seyretmenin verdiği rahatsızlıktan kaçabilmek için onu teğet geçip duvardaki aynaya odaklandı. Aynanın önündeki şişe ve sürahi güruhuna, raflardaki havlulara ve duş perdesindeki her bir pembe ahtapota. Gail hariç banyoda ne varsa tek tek baktı. Kedilerin ve kendisinin önünde ayan beyan işemekte neden ısrar ettiğini hiç anlamıyordu Ömer. Hani kendisi bundan utandığından değildi tabii ama nasıl olup da Gail utanmıyordu onu utandırmaktan. Gail işerken eğilip dişi kedinin göbeğini okşadı usulca. Anında torlamaya başladı kedi. Onunla beraber erkek kedi de havaya girip sesini yankılayarak. Sanki tek vücuttular ve erkeğin hazzı dişininkine bağlıydı. Ömer basık burunlu, basık suratlı bu tıknaz mahluka kaşlarını çatarak baktı ters ters. Bir türlü başaramamıştı erkek kediyi sevmeyi. Hoş, dişi kediyi sevmeyi de başaramamıştı ama dişi kedinin sevilip sevilmemek gibi taraklarda bizi yok gibiydi zaten. Asla kimseden sevgi talep etmediğinden basit kısacık bir okşama bile umduğundan büyük bir ödüldü. Onun aksine erkek kedi etrafındaki her organizmadan sevgi dilendiğinden, bilhassa da dişi kediden daima istediğinden az oluyordu edindiği. Kendi kendinle mi konuşuyorsun? Neden onlara erkek kedi, dişi kedi diyorsun? İsimleri var malum dedi Gail ifadesiz bir sesle. Ömer iki kere gözlerini kırptı. Her isim için bir kere. West ile The Rest. Dişi kedinin adı West'ti, yani Batı. Gail ona bu ismi Doğu'nun şarkiyatçı söylem tarafından sürekli kadınlaştırılmasını eleştirmek için takmıştı. Ömer'in buna itirazı yoktu. Tabii eğer buna mukabil erkek kediye The Rest, yani kalanı, öteki ismi verilmiş olmasaydı. Ömer'in canını en çok sıkan dişi kedinin sevgisi, ilgisi için duyduğu bastırılmaz açlıkla dolanan bu erkek kediydi. İkinci göz kırpışını tamamladığı sırada öfkesi erkek kediden karısına kaydı. Madem herkesin içinde işleyecek kadar umarsızdı, ne demeye kocasından adını ve Tanrı bilir daha neleri saklamıştı. Hassas ve bir o kadar dikenli içerimleri vardı bu sorunun. Bir kez daha bir yarısı cevabı şimdi, hemen şimdi almak istiyor, öteki yarısı onu taşıyan vapura tükürmemeyi ve daha faydalı bir şey yapmayı, mesela hemen şimdi dipsiz, enfes bir uykuya dalmayı tercih ediyordu. Hangi yarısının galip geldiğini söktüğünde, neden bana hiç söylemedin diye inledi, muhtemelen hiç sormadığın için. Dişi kedi sabit gözlerle mevcut olmayan birini, Ömer aynanın önündeki leylak rengi tonik şişesini, erkek kedi de kendi kuyruğunun hareketlerini seyre daldı. Gale ise belli bir şeye bakmıyordu. Ne soracaktım peki? Aklıma gelmişken Gale, abuk subuk bir adın var mı acaba benim bilmediğim mi deseydim? Yoksa çocuklarına bu acayip ismi verirken annenle babanın akıllarından ne geçtiğini mi sorsaydım? Sana bir şey diyeyim mi dedi Gale. Geçmişte herkes ismimle o kadar çok dalga geçti ki bana gına geldi. Eğer sen de ismimle alay etmek istiyorsan buyur keyfine bak, artık umurumda değil. Ya Deborah Ellen Thompson diye bağırırken buldu Ömer kendini. Bu saçma sapan yeni ismin onu da şoke eder mi benim gibi, yoksa o zaten biliyor mu? Siz ikiniz eskiden çok yakındınız, öyle değil mi? Bu soruyu Gale'in ona hayretle bakarak geçirdiği sıkıntılı bir sessizlik takip etti. Bir şey mi sormaya çalışıyorsun? Ne gibi? Ömer sinir bozucu leylak rengi şişeye, duş perdesindeki sinir bozucu neşeli ahtapotlara, sinir bozucu erkek kediye, bir kez daha banyoda Gale'den başka her şeye kaşlarını çatarak haykırdı. Bizim bir zamanlar lezbiyen bir çift olup olmadığımız gibi. Gale ayağa kalktı, sifonu çekti ve onu yakından incelemek için üzerine eğilerek gözlerini kıstı. Çünkü sorduğun buysa belleğini tazelemen lazım. Kendim anlatmak istemedikçe geçmişim hakkında hiçbir şey bilmek istemediğini, yeni bir başlangıç yapacağımızı, yok efendim göçebeler gibi yaşayacağımızı, seni sevdiğimi bildiğin müddetçe şahsi tarihimin hiç önemi olmadığını sen söyledin bana. Şu haline bak, tekrar içmeye başlıyorsun, gidip beynini abedle bulandırıyorsun, dağılmış vaziyette eve geliyorsun ve aniden ıstıraplı fani hayatında en trajik kederinin, karının bir zamanlar Deborah Ellen Thompson diye biriyle lezbiyen bir ilişki yaşayıp yaşamadığı olduğu sonucuna varıyorsun. Söyle bakalım, o efsanevi ilericiliğine, açık fikirliliğine ne oldu? Bar tezgahında mı bıraktın? Ömer ona zorlukla açık tutabildiği acınası gözlerle baktı. Bir karşı savı olduğuna emin de emin olmasına da ne olduğunu hatırlayamıyordu. Hem ortalık çok aydınlıktı, gözlerini acıtıyordu. Birkaç dakika sonra gözlerini tekrar açtığında banyonun zemininde cenin şeklinde kıvrılmış vaziyette tek başınaydı. Burası sıcak ve rahattı. Tek sorun yakınlardan gelen kötü bir kokuydu. Birisi paspasın üzerine kusmuştu. Mutlu Mesut banyo zemininde yatma safhasıyla kendini temiz ve pijamalarıyla yatakta yatıyor bulma safhası arasındaki bağlantı koptu. Gale'in onu nasıl ya da ne zaman buraya getirdiğine dair en ufak bir fikri yoktu. Karısının alabildiğine gür, çılgınca kıvırcık, kuzguni saçlarından gümüş kaşığı çıkarışını seyrederken asık yüzü bir tebessümle aydınlandı. Neredeyse bir yıllık yakın birlikteliğe rağmen onun her sabah saçına bir kaşık iliştirmeyi nasıl başardığı, Ömer'in halen fazlasıyla esrarengiz bulduğu bir soruydu. Hele her gece saçının şeklini bozmadan aynı kaşığı nasıl çıkardığı sorusu daha da şaşırtıcı. ''Söylesene şu isminin, Zarbandit'in'' diye mırıldandı cılız bir sesle, uykuya teslim olmanın eşiğinde. ''Bir anlamı var mı?'' ''Evet var'' dedi Gale okuma ışığını yakarken. Teorik olarak bu ışığın yatağın sadece ona ait olan yarısını aydınlatması gerekiyordu ama pratikte öteki yarıyı da işgal ediyordu arsızca. Ömer bir yandan cazgır ışıktan korunmaya, bir yandan da aşikâne Gale'e bakmaya çalışarak karısının birisi totalitarizm mi dedi. Başlıklı kitabın üzerine eğilmiş yüzünü seçebildi. El insaf yine mi Zizek diye bağırdı yastığa dönüp sesini boğarak. Tez danışmanı esaslı bir Zizek düşmanı, karısı ise esaslı bir Zizek hayranı olunca hiç kimse, hatta bütün o zihinsel inceliğiyle Zizek'in kendisi bile Ömer'in aylardır çektiği işkenceyi anlayamazdı herhalde. Aynı gün içinde aynı adamın, üstelik tam da aynı sebeplerden ötürü bir yerilip bir övüldüğünü, bir övülüp bir yerildiğini duymak insanın aklına ve ruhuna ziyandı. ''Ne zeki adam, uyumadan sana birkaç sayfa okuyayım mı?'' dedi Gale şevkle, hakikati görebilmekten kilometrelerce uzakta. ''Hayır'' dedi Ömer. Daha doğrusu bu sefer yüzünü yastığa gömmeyi unuttuğu için demekten ziyade cırladı. Gale muzip bir gülüşle ona doğru dönüp şefkatle yüzünü dudaklarına okşadı. Sonra ellerini usulca göğsünde ne kadar uykulu olduğunu tartmak istercesine penisinde gezdirdi. Cevap gayet açık olmalıydı ki iki saniye içinde hafif hayal kırıklığına uğramış vaziyette bu teşebbüsten vazgeçti. Zarbandit antik bir isim diye açıklamaya girişti anlık bir durgunluktan sonra. Her gece ay doğarken tapınılan hamile bir Asur Babil tanrıçası. Gümüş ışıltısı anlamına geliyor. Ciddi mi? Ne kadar şiirsel diye mırıldandı Ömer uykuyla uyanıklık arasında. Bir an içinde olsa şiirsel kelimesi artık burada bulunmayan manasına geliyormuş gibi sesine gamlı bir şefkat sızmıştı. İşte o zaman birden bu gece yaptığı olanca tantana yüzünden kendinden utandı. O esriklikte parça parça her şeyin birbirine bağlandığına ve şaşırtıcı biçimde her parçanın kendi içinde bir anlam taşıdığına tanıklık etti. Bar tezgahındaki uzo kadehleri, peçetede dağılan mürekkep lekeleri, dingin gecelerde ay doğarken tapınılan hamile bir Asur Babil tanrıçası, gülen bir saksağın ve gece yarısı bir takside tek başına giden küçük bir kız çocuğunun hayalet yüzü. Her şey tam bir ahenk içinde bir anlam ifade ediyordu. Sükunet ve sabırla yeterince beklemeyi başarabilirse, kainatın bütün sırlarının bir bütüne tamamlanacağı ve ardından topyekün kendisine sunulacağı hissine kapıldı. ''Madem seni bu kadar şaşırttı, başka isimlerim olduğunu da söylesem iyi olacak.'' ''Ne gibi?'' diye sordu Ömer otomatik olarak. Ama değil Gail'in cevabına, daha kendi soru işaretine bile ulaşamadan, vücudu özlemini çektiği ipeksi uykuya gömülüverdi. Burası sıcaktı, çok sıcak. Ağzı kurudu, canı içki çekti. Bir iki adım ötede bir barın ışıl ışıl girişini gördü. Işık çok parlaktı ama yine de içeri daldı. Onun içeri girdiğini gören şimdi garsona dönüşmüş Porto Rikolu barmen ve barmene dönüşmüş garson lütfen güldüler. Tezgahın arkasındaki bütün raflar kutularla ve dondurulmuş kuşlarla doluydu. ''Bütün bu kutularda kahve mi var?'' diye sordu Ömer en yakın tabureye ilişirken. ''İsimleri ne?'' ''Hangisini sorduğuna bağlı. Bir sürü başka başka isim var.'' Ömer devasa pencerelerden sızan güneş ışığından korunmak için başını çevirdi. Barmen ananas dilimleriyle süslenmiş köpüklü bir kokteyli tezgahın üzerine koyarken, ''Mesela şunun adı Cafe Latte'' dedi. ''Ama benim size tavsiyem.'' Arkasına döndü, raflardaki şişeleri seyirtti ve bir kere de 3-4 kokteyl bardağını eline aldı. Cafe Mocha ya da şu öteki, spesiyalitemiz Cafe Zanzibar. Zanzibar, bu ismi hatırla diye düşündü Ömer. Zanzibar, bu ismi unutma. Barmen yegane müşterisine arkasındaki raflardan farklı kahveler ikram ederken, ellerinin hareketleri Ömer'i kandırıyormuşçasına hızlandı. Ömer onun hareketlerini takip etmek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, tezgahın üzerine konan her kokteyl, sürekli değişen sihirli aynalar dolabında epi topu bir görüntüden ve söylenen her isim havada dağılan bir serpintiden ibaret kaldı. Karga, muzun içindeki harf. Şayet şahsi özellikleriniz arasında obsesif kompulsif bozukluğa, panik atağa ya da sosyal fobiye benzer bir şeyler varsa, sömestrın ilk günü Sosyal Hizmetler Bürosu'ndaki yılan kavi, öğrenci kimliği almak için fotoğraf çektirme kuyruğu, sizin için bir saatten fazla kısılık alınacak en uygun yer olmayacaktır muhtemelen. Başkaları için o kadar beter olmayabilir. Sıkıcı ama yine de katlanılabilir bir eziyet. Hatta bazıları bunu yeni insanlarla tanışma, gevezelik etme, bilgi alışverişinde bulunma, yol yordam öğrenme fırsatı olarak görüp durumdan keyif bile alabilir. Ama o kesinlikle bu tür insanlardan değildi. Tahammül etmesini kolaylaştıracak düşünebildiği yegane teselli, çantasının derinliklerinde bir çikolatasının daha olduğunu bilmenin verdiği rahatlıktı. Elindeki çikolatayı bitirdiğinde ötekini yemeye başlayacaktı. O zamana kadar sıranın yeterince ilerleyeceğini, masanın arkasında oturmuş cırlayan sesiyle ricadan çok emire benzeyen, sıradaki lütfen cümlesini tekrar tekrar haykıran asabi görünüşlü kadına ulaşabileceğini umuyordu. Katran karası bir at kuyruğu şeklinde toplanmış saçını yokladı. Ona en büyük eziyet sırada beklemek değil, başkalarıyla birlikte sırada beklemekti. Mesele hep insanlardı, hep onlar. Konuşmaları, şakaları, tavırları, hep o eski bildik sorun. Çikolata mümkün olduğunca uzun dayansın diye olabildiğince küçük bir ısırık daha aldı. Bu kampüse geldiğinden beri iki gıdayla besleniyordu temelde. Çikolata ve muz. Bunların göründüğünden fazla ortak noktası vardı aslında. İkisi de benzer bir kolaylıkla soyulup tüketiliyordu. Gün boyu başka hiçbir şey yemeden durabilirdi. Bazen çikolatayı ana yemek, muzu tatlı, bazen de muzu ana yemek, çikolatayı tatlı olarak yiyordu. Hemen önünde saçları yeni biçilmiş çimenler gibi kısacık, meşe yaprağı gibi kızıl, ince uzun bir kıza iliştirilmiş iki devasa kulak vardı. Bu açıdan bakınca kızın yüzünün neye benzediğini tahmin etmek zordu ama lekesiz bembeyaz boynu yenebilecek bir şey izlenimini veriyordu. Havuç kafa hararetle etrafını sarmış bir grup kızla konuşuyordu ve ara sıra hep birlikte bir kahkaha koyveriyorlardı. Sıra bir adım daha ilerlerken diğer çikolatayı aramaya başladı. Çantasındaki ıvır zıvır kalabalığı arasında çikolata yerine içi neredeyse tümüyle kararmış yarım bir muz buldu. Bunun oraya nasıl girdiğini hatırlıyordu. İki gün önce servise ilk binişinde şoförün yanına oturmuş sakin sakin muzunu yerken gözü yukarıdaki üç levhaya takılmıştı. Birinci levha, aşağılayıcı söylemin suç olduğunu biliyor muydunuz diye soruyordu. Biliyordu. İkinci levha, bir kadın sağlığı merkezinin ilanıydı. Üzerinde havaya zıplamış pişmiş kelle tebessümüyle ışıldayan genç bir kadın resmi vardı. Bunu anlamamıştı işte. Bir kadının jinekoloğa gittikten sonra böyle zıplayabileceğine pek ihtimal vermiyordu. Gidilen yer ne kadar şık, alınan haber ne denli sevinçli olursa olsun. Üçüncü levha ise otobüste yemek içmek yasaktır buyuruyordu. Okur okumaz göz ucuyla onu hiç mi hiç umursamayan şoförün hareketlerini izleyerek muzu çantasına koymuştu. Şimdi aynı muzu çantasından çıkardığında içini kapkara bulmuştu ve onun karasıyla önünde duran boynun saf beyazlığı arasında çarpıcı bir tezat vardı. Bu tezatı iyi bir işaret, hayra alamet olarak görmeye karar verdi. Tam o anda önündeki kız arkasına dönüp gülümsedi. ''Çikolatayı çok mu seviyorsun?'' Esmer kız, ''Yemek içmek yasaktır'' levhasının altında otobüs şoföründen azar işitmiş gibi panikle kızardı. Debra Ellen Thompson ben, dedi. Havuç kafa elini uzatarak. Tam alnının ortasında saçlarının geri kalanına ters yönde uzamış, ipince bir tutam inek yalamış saç vardı. Ama esmer kız daha ona cevap veremeden sıradaki lütfen nakaratı yankılandı. Fotoğraf çektirme sırası Debra Ellen Thompson'a gelmişti. Ondan sonra da sıra kendisindeydi. Aman ne iyi diye düşündü. Nihayet son çikolatayı çantasından bulup çıkarırken. Hemen kağıdını yırttı ve sıra kendisine gelmeden önce mideye yuvarlamak için aceleyle devasa bir ısırık aldı. Deneyimleri ona çikolataların büyük çoğunluğunun 2,5 ısırıkta bitirebileceğini göstermişti ama bu sefer her zamanki skorunu 1,5 ısırığa indirmeye çalışacaktı. Bu amaçla rekor lokmayı çevirirken ağzında bir yandan da masanın öteki tarafında aniden beliriveren keçi sakallı adamı kayıtsız gözlerle izledi. ''Kusura bakma geciktim.'' diye mırıldandı adamcılız bir sesle. ''Vallahi başka zaman olsa önemli değil ama bugün yapacak bu kadar çok iş varken.'' diye bağırdı asabi görünüşlü kadın iyice asabileşerek. Bir alay kız öğrencinin önünde bir alay azar işiten genç adamın yüzü bıyığıyla aynı renge büründü. Bunun verdiği hırçınlıkla kollarını kıvırıp buz gibi bir sesle bağırdı. ''Sıradaki lütfen.'' ''Sıradaki mi?'' ''Ama sıradaki lütfenlemesine daha en azından 10 dakika vardı.'' Esmer kız panikle yanaklarını dolduran devasa lokmayı yutmaya çalışa dursun, gırtlağının derinliklerinden iniltiyi andıran bir ses koptu. ''Sıradaki lütfen.'' diye bağırdı adam dosdoğru ona bakarak. ''İşte her şey buraya kadar.'' Şahsi özellikleri arasında obsesif kompulsif bozukluk, panik atak ya da sosyal fobi ve benzerleri olan biri için her şeyin bittiği, zamanın durduğu felaket anı. ''Kımıldamayacak mısın?'' diye gürledi keçi sakallı adam. Ondan bir an bile ayırmadığı gözlerini sanki kız önünde küçülüyormuş gibi gitgide kısarak. Belki de öyleydi. Belki de sahiden küçülüyordu durduğu yerde. Zaten şimdiden kendini toplu iğne boynunda hissediyordu. ''Öğle yemeğinden geç dönmen ve herkesin önünde şu uyuz kadın tarafından azarlanman benim suçum değil.'' demek istedi. Gayet serin kanlı bir havayla. Ama dudaklarını araladığında sadece homurtu benzeri bir ses oldu çıkarabildiği. Far ışığında kalmış bir tilki gibi taşlaşmıştı. Önündeki kızlar dalga geçip kıkırdamaya başladılar. Ama önemi yoktu hiçbirinin, hiç kimsenin. Donmuş haldeyken onları duyamazdı. İşte tam o anda Debra Ellen Thompson arkasına döndü ve elinde yarım çikolatayla heykele dönüşmüş olan siyah saçlı kıza merakla baktı. Anlık bir tereddütten sonra ona dokunmaya, şöyle bir sarsmaya cesaret ettiyse de faydası olmadı. Kız kendini donup kaldığı yerden kurtaramıyordu. Debra Ellen Thompson dikkatle kızın omzundan sarkan çuvalımsı çantayı açtı. İçinde çikolata kağıtları, meşe yaprakları, at kestaneleri, kampüs haritaları, taşlar ve akıllara durgunluk veren ıvır zıvır arasında kızın kağıtlarını bulup, tamamen çileden çıkmasına ramak kala keçi sakallı adama vermeyi başardı. Ardından onu bir tabureye oturtup Mount Holyoke Kolej öğrenci kimliğine yapıştırmak için fotoğrafını çektiler. Her şey olup bittikten sonra Debra Ellen Thompson, halen kıkırdamakta olan kız kalabalığının arasından heykeli özenle geçirip dışarıya temiz havaya çıkardı. En yakın banka yan yana oturdular. ''İçeride sana ne oldu öyle?'' ''Baskı altında paniklerim ben.'' dedi heykel, damla damla eriyip gerginlikten silkinirken. Gergin anlardan sonra çöken sükunet sisine sarılmış vaziyette, yarım saatten fazla oturdular orada. Sıradan uygun adım çıkan kızları seyrettiler beraber. Fazla konuşmadılar. Ne de olsa heykel konuşkan bir tipe benzemiyordu pek. ''Ben artık gideyim, iyi olduğuna emin misin?'' ''İyiyim, teşekkürler. Yatakhanene yerleştikten sonra beni muhakkak ara.'' dedi Debra Ellen Thompson dostça gülümseyerek. Bir kağıt parçasına kendi yatakhanesinin ve odasının numarasını çiziktirdi. ''Bir şeye ihtiyacın olursa, yani bir sorunun filan olursa çekinme, istediğin zaman ara.'' ''Ararım, teşekkürler.'' Kızıl kafası Abbey Kilisesi'nin arkasında kaybolana kadar Debra Ellen Thompson'ın uzaklaşmasını seyretti. Tekrar yalnız kalınca rahatlayarak derin derin iç çekti. Kağıt parçasını çantasının sol cebine tıkıştırırken aynı gözden bütün bir muz çıkardı. Bu seferki muzun oraya ne zaman nasıl girdiği konusunda hiçbir fikri yoktu ama bunu bir işaret olarak almaya karar verdi. Muhtemelen hayra alametti ama içine bakmadan bir şey söyleyemezdi. Bir ısırık aldı ve yumuşak beyazımtırak meyvenin ortasındaki koyu tırtıklı lekeyi inceledi. Her zamanki gibi muzun içinde bir harf vardı ve bu seferki harf P'ye benziyordu. Tıpkı peri, parlak ya da pekmezde olduğu gibi ki bu iyiye işaretti. Ama bir taraftan da H'ye benziyordu. Hüzün, hayal kırıklığı ya da hüsranda olduğu gibi ki bu iyiye işaret değildi. Çocukken annesiyle birlikte oynadıkları bir oyundu bu. Eskiden cennette Tanrı kendine bir alfabe çorbası pişirmiş ve bunu devasa bir kaseye koyup mutfak penceresinin yanında soğumaya bırakmıştı. Ama sonra kuvvetli küstah bir rüzgar ya da hınzır yoldan çıkmış bir melek ya da belki bizzat şeytan, kazara ya da kasten, parantez içinde hikayenin bu bölümü her anlatıldığında değişirdi. Kaseyi yere, yani gökyüzüne düşürmüş ve çorbanın içindeki bütün harfler kainata saçılmıştı, bir daha asla toplanmamak üzere. Harfler her yerdeydi, fark edilip bulunmayı bekliyorlardı. Cennet kasesinde kalsalar oluşturabilecekleri kelimelere yerleştirilmek, eski manalarına kavuşabilmek istiyorlardı. Annesine kalsa bu oyun hem eğlenceli hem de öğreticiydi. Oysa ona göre hadi öğretici belki ama asla eğlenceli olmamıştı. Yine de hayatı boyunca bu oyunu oynamaktan asla vazgeçmemişti. Annesini çocukluk cennetinden kovup sürgüne gönderdikten ve onun yokluğunda gözden düşmüş anayı bir gün geri alsa bile çocukluğunun asla cennet olmadığını kederle idrak ettikten sonra bile vazgeçmemişti oynamaktan. Som sessizlikte içindeki harfin ne olduğuna bir türlü karar veremeden muzu bitirdi. Ama harf P değil H olmalıydı ki bu olayı takip eden haftalar tek kelimeyle berbat geçecekti. Hayal kırıklığı. Mesele derslerin sıkıcı olması değildi. Çünkü ne dersler sıkıcıydı ne de zaten derslere girdiği vardı. Mesele kampüste çıkan yemeğin yavan olması da değildi. Ne yemek yavandı ne de zaten yediği vardı. Mesele kendisini aniden dipsiz, bitimsiz bir yalnızlık içinde bulması da değildi. Çünkü zaten oradaydı. Bu şartlar altında daha iyi hissetmesi gerekirdi. Güzel bir yerdi burası. Hem ağaçlar da muhteşemdi. Kasaba küçüktü gerçi ama gene de keyif almak mümkündü. Buradaki yegane bakkalda muz satılmıyordu ama ilerideki markete yürüyebilirdi. Kuşkusuz çok daha iyi olabilirdi bundan eğer insanlar olmasaydı. Hep aynı sorun. Sorun hep insanlardı. Bu sefer tesadüfen hemen hepsi kızlardan müteşekkil şu insanlar. Mount Holyoke Kolej kız ve sincap kaynıyordu. Sincaplarla kızlar benzer bir uyanıklık ve çeviklikle kampüs nüfusunu meydana getiriyordu. Sincapların aksine kızlar gruplar halinde dolaşıyor ve sürekli gülüyorlardı. Herkese, yüzü olan her şeye tebessüm ediyorlardı. Rengarenk kağıtlara salak salak notlar yazıyor, defterlerine parlayan güneşler çizip gösterişli cümleler çiziktiriyor, duvarlarına sırıtan yüzler yapıştırıyor, internetten aforizmalar indiriyor, sonra samimiyetlerinin ve derinliklerinin göstergesi olarak bunları birbirlerine veriyorlardı. Herhangi bir sebeple birbirlerini birkaç gün görmemişlerse, bir sonraki görüşmelerinde çığlıklar atarak birbirlerine koşuyor, orta noktada birbirlerine kavuştukları halde çığlık atmaya devam ediyorlardı. Bol bol bağırıyor, Zarbantit'in anlıyormuş gibi yaptığı afallatıcı bir kodla iletişim kuruyor ve çok özel olduğunu iddia ettikleri bir tür muğlak arkadaşlık kavramını fetişleştiriyorlardı. Duvarlarında, masalarında, raflarında, hatta sınav kağıtlarında dostluğu yücelten bir vecizeler sahanağı görünüyordu Zarbantit. Anlayamadığı bu kadar eşsiz olduğu iddia edilen bir şeyin bu kadar yaygın olmasıydı. Bu kampüste en kolay kurulan şey arkadaşlıktı. Bu kızların birbirlerine sırlarını anlatmak için önce arkadaş olmalarına gerek yoktu çünkü zaten öyleydiler. Birbirleriyle ilk karşılaşmalarında aynı otobüste Hampshire Koleji 15 dakikalık yolu giderken, aynı anda aynı yöne yürürken ya da yemek seçtikleri sırada yan yana dururken anında ahbap oluyor, dedikodu yapıyor, çene çalıyor, topu topu birkaç dakika önce tanıştıkları birine en büyük sırlarını açmakta hiçbir zorluk çekmiyorlardı. Hemencecik sonuçlara varıyor, sonra da bu vardıkları sonuçlara öyle bir emniyet ediyorlardı ki Zarbantit kendi bitmek bilmez kararsızlıklarından utanıyordu. İşte bu kızlar ve kendisinin apaçık çuvalladığı her dönemeçte onların böylesine apaçık başarılı oluşunu seyretmenin ıstırabı iç dengesini alt üst ediyordu. Ne çikolata ne muz teselli edebilirdi onu böyle anlarda. İlerleyen haftalarda kendine ait hissetmediği baba evinden yeni çıkmış, üniversite eğitiminin iyi geleceğini umut eden ayaklı endişe yumağı antisosyal genç kızlıktan, buraya da ait olmadığına, şimdi de bir kampüs hayatının içine hapsolduğuna ve artık hiçbir şeyin kendisine iyi gelmeyeceğine kanaat getirmiş ayaklı endişe yumağı antisosyal genç kıza dönüştü. Kızıl saçlı kurtarıcısını aramayı ciddi ciddi düşünmeye başlaması zaman aldı. O gün çantasının sağ cebine koyduğuna emin olduğu kağıt parçasını hiçbir yerde bulamasa da hayret, Debra'nın hangi yurtta kaldığını unutmamıştı.